Ayrım 2, sayfa 15. Ordu Atatürk. Bayar ordu komutanlarının tayini neden bizzat Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak üstlendiğini şöyle açıklıyor. Komutanların hepsi Atatürk'ün komutası altında muzaffer komutanlardır. Bunların kıymet ve meziyetlerine ata meydan muharebelerinde değer biçmiş. Mareşal Çakmak'a Atatürk'ün tam bir itimadı vardı. Saygı da gösterirdi. Buna mukabil Mareşal'in hususi Atatürk'le konuşarak emirlerini aldığına eminim. Ama Atatürk de teferruata karışmazdı. Atatürk ile Mareşal Fevzi Çakmak'ın ilişkileri konusunda bir olayı hatırlayalım. Dipnot: İsmet Bozdağ, Bir Çağın Perde Arkası, Kervan Yayınları, 1972, sayfa 118. İnönü'nün önce izin almasına sonra da istifasına dayanacak günlerden birinde Çankaya'da Bakanlar Kurulu Atatürk'ün başkanlığında toplanıyor. Yani Ekim 1937'nin 16 ya da 17'sinde. Orada bakanların önünde İnönü Atatürk ile sert biçimde tartışıyor. Atatürk sonunda toplantıyı terk ediyor. İnönü ve bakanlar da Çankaya'dan ayrılıyorlar. Arkasından Atatürk yaverini çağırıyor ve Mareşal Hazretlerine telefon et. Eğer büyük mazeretleri yoksa kendilerini bekliyorum, buyursunlar diyor. Anlaşıldığına göre Atatürk İnönü'nün yaptığı sert çıkışın arkasından başka bir dayanak olup olmadığını anlamak istemektedir. Daha sonra Mareşal Çakmak üniformasıyla giriyor. Vakit gece yarısını geçmiştir. Atatürk ile Çakmak baş başa görüşüyorlar. Çakmak ayrılırken Atatürk, "Ricai mahsusla rica ederim Paşa Hazretleri," diyor. Çakmak Atatürk. Sonra Atatürk rahatlamış biçimde kendisini bekleyen yakınları Kılıç Ali ile Salih Bozağa gidiyor ve çağırıyor onları. "Gelin bakalım, şimdi ağız tadı ile bir kadeh rakı içelim." Bildiğimiz gibi 2-3 gün sonra İnönü'yü başbakanlıktan ayrılmaya zorlamıştır. Arkasından da Bayar'a Orgeneral Altay'ı göstererek "Ordu da seni tutuyor," demiştir. Atatürk döneminde ordunun ve Mareşal'in konumunu belirleyen başka olaylar da var. Örneğin Bayar'ın iktisat vekilliği sırasında yapılması tasarlanan bazı fabrikalar konusunda ordunun onayı için anlaşmazlıklar çıkar. En ilgi çekici olay şimdiki Karabük Demirçelik tesislerinin yapımında geçer. Bayar ve uzmanlar tesisin Karadeniz ereğlisinde yapılmasını uygun görürler. Ancak Çakmak bu tesisin denizden gelecek bir saldırıda top menzili içinde kalacağı gerekçesiyle itiraz eder. Denize açılan yol yasak. O günlerde denize açılan yol yapmak bile genelkurmayca mahsurlu bulunmaktadır. Bayar ereğli konusunda ısrar eder. Ve bir gün Atatürk çağırır Bayar'ı ve "Mareşal'in istediğini yapınız," der. Bayar Atatürk'e durumu anlatır. Sonucu şöyle özetledi Bayar: "Atatürk beni haklı buldu. Mareşal'in istediğini yaptı. Hatta telefonda benim konuşmamı ve Ereğli'den vazgeçtiğimi benim Mareşal'e söylememi istedi." Atatürk'ün ordu ile ilişkisine Bayar'ın bir diğer bakış açısı da şöyle: "Atatürk ordu komutanlarının tayiniyle bizzat ilgilenirken silah arkadaşlarına daima sizin mukadderatınızla ilgiliyim," demek istiyordu. Onları onore etmek istiyordu. Bayar'a göre bakanlık başbakanlıktan zor. Valiler gibi elçilerin tayininde de Atatürk'e gidip istişare ederdim. Bayar Atatürk'ün başbakan olduğu gün işini fazla yadırgamamıştır. Çünkü devlet tecrübesi daha önce de vardı ve zaten iktisat vekiliydi. Ancak başbakanlık başka, bakanlık başka. Bayar'a göre gerçi bakanlık da başbakanlıktan daha zor bir iş. Şöyle diyor: "Başbakanlık daha rahattı. Hayatımda en çok iki durumda sıkıntı çektim. Birincisi İş Bankası'nın kuruluşunda. Diğeri de 1929 ekonomik buhranında iktisat vekili olarak. Haftada 3 gün uyuyabildiğim zaman kendimi bahtiyar hissederdim." Başbakanlık bakanlıktan daha kolaydır. Bilgiler rezüme olarak gelir, emredersiniz. Bakanlıkta ise bir fiil çalışmak gerekiyor. Bir de başvekili anlatmak gerekiyor. Ancak Bayar başbakan olduktan sonra ülke sorunları hakkında Atatürk'e bilgi vermek gereği ortaya çıkmıştır. Eskiden iktisat vekiliyken başvekil İnönü'ye bilgi verirken şimdi Cumhurbaşkanı Atatürk'e anlatılacaktır bilgiler. Acaba üslup farkı işi zorlaştırıyor muydu? "Bunları Atatürk'e anlatmak daha dokunaklı olmuyordu," diye başbakanlığın zor ve duygulardan uzak yanını belirtiyor Bayar. Atatürk Bayar'ı başbakan olarak yetkileri konusunda uyarmış ve ordu komutanları ile valilerin tayininin kendisine ait olduğunu hatırlatmıştır. Bir de elçiler konusu var. Bayar anlatıyor: "Valiler gibi elçiler de devlet başkanını temsil ederler. Ben elçiler meselesinde de valilerde olduğu gibi kendisine gider istişare ederdim. Kendisiyle mutabık kalırdım." Resmen başvekil elçiler meselesinde de valilerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ile mutabık kalmaya mecburdur. Atatürk'ten randevu alır gider anlatırdım. Yalnızca Atatürk'ün başbakan olarak değil devlet tecrübelerinin sonucuna dayanarak da değerlendiriyor Bayar bu sorunu. Bir önemli karar söz konusu olduğu zaman önce gider Atatürk'e anlatırdım. Sonra bakanlar kuruluna götürürdüm. Bu surette ileride anlaşmazlık çıkmaz. Hükümet devlet tesanüdü sağlanır. Bayar'ın imtiyazları. 1930'ların Türkiye'sinde Atatürk'ü sadece bir devlet başkanı olarak almak yanlıştır. Atatürk iktidarın merkezi ve kişisel ağırlığı ile insanların ve olayların akışına da yön veren yetkilidir. O günün başbakanı Bayar kendisini Atatürk'ün tanıdığı en önemli iki ayrıcalıktan söz ederken şöyle diyor: "Benim iki imtiyazım vardı. Atatürk bana istediğiniz zaman sofraya gelebilirsiniz demişti. Ayrıca istediğim zaman da sofradan kalkabilirdim." Gerçekten de bu iki ayrıcalık başbakanlık kadar önemlidir. İnönü Atatürk'le anlaşmazlığını anlattıktan ve istifasından sonraki duruma değindikten sonra şöyle demiştir. Dipnot: Orhan Erkanlı, Anılar, Sorunlar, Sorumlular, Vaha Matbaası, 1972, sayfa 328. Bir müddet sonra yeni nizam teessüs etti. Tamamen şahsi bir gidiş. Parantez içinde Atatürk, benim vesvese vermekten sakınmamı anladı. Adamlarının ağızlarını açıktan tutmaya karar verdi. Benden hiçbir surette bahis etmemenin müracaa olacağını kabul etti. Bana da azami derecede emniyet vermek istedi. Ve yine her akşam yanına çağırmaya başladı. Öyle ki bazıları beni yeniden kendi adamı görmeye başladılar. İnönü'nün anlattığı günler 1938 yılı Ocak ayına rastlar. Atatürk'ün nöbet defterinde 2 aydan beri adı görünmeyen İnönü yeniden Atatürk tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Dipnot. Atatürk'ün nöbet defteri. Özel Şahin Girak. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1955. Sayfa 689. Dikkati çeken nokta şu. Nöbet defterini tutan Yaver 7 Ocak günü Atatürk'ü ziyaret eden İnönü'nün adını Başbakan Bayer'den önce yazıyor. Şubat sonuna kadar devam eden Atatürk-İnönü beraberliği o günün Ankara'sında iktidar merkezine İnönü'nün yeniden yaklaştığı duygusunu doğuracaktır. Yani sofra ya da sofraya girebilmek büyük ayrıcalıktır. O dönemi Atatürk'ün yakınında yaşayan gazeteci Falih Rıfkı Atay da sofranın önemine şöyle değinir. Daha ilk günlerden Çankaya sofrasında ve iç çevrelerde İnönü aleyhinde dedikodu ve tahriklerde bulunanlar olmuştur. Atatürk, şahsi müdahalesini gerektirecek ehemmiyetli meseleler olmazsa dinler geçer fakat başvekil aleyhine latife dahi etmezdi. Sofrasında en çok saygı gösterdiği, en çok nazını çektiği kişi İnönü'ydi. Dipnot. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Dünya Yayınları, Cilt 2, 5. Sofraya baş kaldırmak. İnönü hem Atay'a hem de diğer bilgilere göre ve kendisini de doğruladığı gibi sofraya baş kaldırdığı için başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmıştır. Ve son bakanlar kurulu toplantısında Atatürk'e sofradan emirler alıyoruz demiştir. Atay toplantı bu cümle üzerine nihayet buldu diyor. Bayer'in sözünü ettiği imtiyazları anlamak bu açıdan kolaydır. Sofraya istediği zaman gelmek ve isteyince kalkabilmek bir imtiyazdır gerçekten. Hatta bir başbakan için bile. Bayer'e göre bu imtiyazlar laubali olmamak açısından da önemlidir. Özellikle isteyince sofradan kalkabilmek imtiyazı. Bayer, İnönü'nün Atatürk'le ilişkileri ikisinin ortasıydı diyor. Yani daha yakın bir arkadaşlık ve yine de karşılıklı saygı. Bayer hükümetinin bir de iç bakanlar kurulu olduğunu söylemek mümkün. Celal Bayer şöyle anlattı. Vekiller heyetinin Atatürk'le en yakın münasebette bulunanları İçişleri ve Dışişleri vekilleriydi. Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras. Bunlar iki hayatında da Atatürk'e yakındılar. Hem resmi hayatında hem de özel hayatında. Bayer'e göre İsmet Paşa da ihmal olunur bir zat değildi. Ama dış politika konusunda ihtilaf çıkınca Atatürk Tevfik Rüştü'nün fikrine sahip çıktı. Bayer başbakan olduğu zaman bu olayı değerlendirmiştir. Zaten kesin düşüncesi de şöyle. Atatürk ölünceye kadar dış politika elinde tutmuştur. Bayer'in başbakanlığına karşılaştığı önemli durumlardan bir tanesi şu. Ben başvekili olur olmaz Hitler iktisat vekili Dr. Frank isminde bir muhtemedini gönderdi. Münasebetlerimizin sıklaştırılmasını ve ileriye götürülmesini istiyordu. Borç vermeyi de teklif ediyorlardı. Tarafsız kalacaktık. Dışişleri vekili Tevfik Rüştü Bey ile mutabık kaldık. Yani Türkiye'nin o günkü aktüel vaziyetini bozmayacaktık. Tarafsız kalacaktık. Mesele mühim olduğu için Aras'la beraber Atatürk'e gittik. Yani hariciyeden birinci derecede sorumlu olan zat ile ben. Atatürk'e vaziyeti anlattım. Ve aynı zamanda Aras'la beraber hem fikir olarak teklife bir müsbet cevap veremeyeceğimiz fikrinde olduğumuzu arz ettik. Görüşümüzü dinledi. Bizi tasvip etti ve böyle yapacaksınız dedi. Celal Bayar bu noktada yeniden Atatürk'e karşı duygularını seslendiriyor ve diyor ki bana başvekili olarak otorite sağlamak için dış politika konusunda önce benimle görüşmüştür, yardım etmiştir bana. Atatürk'e bu husustan ötürü de daima dua ederim. Bayer'in başbakanlık dönemi dış politikanın büyük ağırlık kazandığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın eşiğine girildiği bir karmaşık dönemdir. Öldüğü güne kadar dış politikayı elinde tutan Atatürk'ün Mussolini İtalya'sına ve Hitler Almanya'sına karşı duyguları fazla olumlu değildir. Falih Rıfkı Atay şöyle yazar, Mussolini küçümserdi, o sadece iyi bir bayındırlık bakanıdır derdi. Gerçekten de Mussolini onun ölçüsü içinde kalmıştır. Kendi kendini sandığı gibi olsa başında kral bırakır mıydı derdi. Atatürk'ün dış politikaya ilgi duyduğu oranda başarılı bir dış politika uygulayıcısı olduğu da kesindir. 1939'a kadar Ankara'da İngiltere Büyükelçiliği yapan Sir Perry Lorraine hakkında bir kitap yayınlandı. Dipnot. Gordon Butterfield, Professional Diplomacy, John Murray, 1973, sayfa 407-225. İngiliz diplomatı Ankara'ya Armstrong'un Bozkurt adlı Atatürk biyografisini okuyarak gitmiştir. İnsafsız bir diktatör bulacağını sanmaktadır Türkiye'de. Lorraine'in bir de Atatürk'ün ölümü üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mesaj var. Ankara'da geçen yılları ona Atatürk'ün büyüklüğünü yakından tanıtarak öğretmiştir. Mesajın sonunda şöyle diyor Lorraine. Pek az büyük adamın yanında bu kadar rahat hissedebilirdiniz kendinizi. Ama gerektiği zaman da çok daha hızlı sizi böylesine sıkıntılı anlar yaşatabilirdi. Atatürk hakkında geniş bir inceleme yapan Lord Kinross da onun dış politikada bazen şiddetli ataklara varan davranışlarına geniş yer vermiştir. İşte bir tanesi. Dipnot. Lord Kinross, Rebirth of a Nation, Weidenfeld and Nicholson, 1966, sayfa 479. 1937 yılında Mussolini 12 adaları tahkim ederken Ankara Palas'ta Atatürk İtalyan elçisiyle karşılaşıyor ve Roma'daki Türk elçiliği önünde yapılan öğrenci gösterilerinde Antalya'nın istenildiğine değindikten sonra konuşuyor. Antalya bizim Roma elçimizin cebinde değil, buradadır. Neden gelip almaya çalışmıyorsunuz? Excellence Duce'nize, parantez içinde Mussolini, bir teklifim var. İtalyan askerlerinin Antalya'ya çıkmasına izin verelim. Karaya çıkma işlemi tamamlanınca savaşalım. Kazanan taraf Antalya'ya sahip olur. İtalyan elçisi soruyor. Bu bir savaş ilanı mıdır ekselansları? Hayır diyor Atatürk. Ben burada bir sade vatandaş olarak konuşuyorum. Türkiye adına savaşı millet meclisi ilan edebilir. Ama unutmayın, zamanı gelince meclis benim gibi sade vatandaşların duygularını dikkate alacaktır. Hep biz diye konuşuyor. Celal Bayar Atatürk'ün başbakan olarak Türkiye'nin 1937-38 dünyasına ilişkin görüşünü anlatıyor. Ve hep biz diye konuşuyor. Yani ölünceye kadar dış politikayı elinde tutan Atatürk'ün de görüşleri bunlar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmaların düzeltileceğine inanıyorduk. Bunun alametleri meydandaydı. Mesela Hitler açık surette hazırlanıyor ve ordusunu yetiştirmekte büyük faaliyet gösteriyordu. Mussolini mütecaviz görüntülüydü. Ve hep diktatör gibi, totaliter lider gibi bunların büyük çapta bir avantüre gideceklerine inanıyorduk. Atatürk Mussolini'nin olsun, Hitler'in olsun durumlarını beğenmiyordu. Diğer devletlerin eskiden olduğu gibi sadece kendi çıkarlarını gözetmekten başka bir şey düşünmeyeceklerini biliyorduk. Bunlar da mukabil siyasi ve askeri tedbir alıyorlardı. Ve bu iki mütecaviz adama emniyetleri yoktu. Biz ortadaydık. Hadisatın inkişafına göre hareket etmek prensibi üzerineydik. Bu tutumumuz karşısında her iki tarafta bizi kendilerine çekmek için kur yapıyorlardı. İngiltere, Fransa, Almanya. Sovyet hükümetine gelince onlar kendilerine karşı cephe almayacağımızdan emindiler diye kesinlikle söyleyebilirim. Bayar şunları ekliyor sonra. Devlet idaresi bakımından komünizm ile ilişkilerimiz Sovyetlerle olan ilişkilerimizden farklıydı. Hastalık günleri. Atatürk'ün hastalığının ilerlediği günler Celal Bayar'ın başbakanlığında giderek zorlaştığı günlerdir. Çünkü Atatürk'ten sonra kimin cumhurbaşkanı olacağı sorunu da devlet gündemine ister istemez girmiştir. Bu arada bazı anlamsız girişimlerle birlikte gündemdedir halef konusu. Bayar bir olayı şöyle anlattı. Bir Süleyman Şefik Paşa, meşhur Bende Belkıs'ın babası vardı, yurt dışında yaşayan. Meğer o Şehzade Faruk Efendi'nin Atatürk'ten sonra devletin başına geçmesini tavsiye edermiş. Telgraf şebekesinde adamlar bulmuşlar ve bunu duyururlarmış. Mani zahil olunca memnun mutat eder derlermiş. Maniden kasıt Atatürk, memnun ise Osmanlı hanedanı. Bunlar hakkında işlem yaptırmadım bile. Bir mesele haline getirmedim. Çünkü Atatürk vefat etti. Onlar için de mesele zahil oldu. Bayar için önemli sorun Atatürk'ün ilerleyen hastalığı sırasında anayasa uyarınca ona bir vekil tayini oluyor. Bu anayasanın amir hükmü. Bayar'ı dinleyelim. Atatürk komaya girmişti. Kurtulursa kurtulur. Fakat anayasaya göre Cumhurbaşkanı vazife göremez hale gelirse meclis reisi vekaleten tayin edilmeliydi. Ses çıkartmazsak anayasaya aykırı olacak. Ama o arada kendisine gelir de bir vekil tayin edildiğini görürse hemen ölürdü. Demek ölümümü bekliyorlarmış derdi. Bu mülahaza ile vekil tayin etmek yerine vekiller heyetini İstanbul'a davet ettim. Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'yı da davet ettim. Dolmabahçe'ye getirtip izahat verdim ve dedim ki, bugüne kadar şahsi sorumluluğum altında yürüttüğüm işlerin alacağımız karar ile müşterek sorumluluğa bağlanmasını istiyorum. Yine işleri vekilsiz devam ettirelim. Devletin işi zaten durmaz. Başvekili olarak söz veriyorum. Günlük işleri yaparım. Eğer büyük icraatı gerektiren bir karar almak mecburiyeti duyarsa Abdülhalik Bey de karara katılır. Bir de Atatürk'ün kendisini halef tayin edip etmediği sorusu var. Mesela Hasan Rıza Soyak hatıralarında Atatürk'ün İnönü'yü istemediğini ileri sürüyor ve kendisinden sonra Mareşal Fevzi Çakmak'ın Cumhur Reisi olmasını istediğini söyledi diyor bir özel görüşmelerine değinerek. Soyak daha sonra sanki Atatürk aynı şeyleri Bayar'a da söylemiş gibi Bayar Atatürk'le birçok defa görüştü ve her yanından çıkışında bana söylediğim şeyden bu kere de bahsetmediğini garip bir eda ile tekrarladığı durdu diyor. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi Bankası Yayınları, 1973, sayfa 760. Oysa Bayar Soyak'ın bu ifadesini yanlış bulduğunu söylüyor. Mareşal daima bu konuda hükümetin emrindeyim derdi. Ayrıca biz Mareşal'in Cumhur Reisini isteseydik bile o olamazdı. Çünkü Mareşal mebus değildi. O zaman şimdikine benzer kontenjan senatörlüğü gibi hile-i şeriye de yoktu. Ve Atatürk isteseydi bunu bana söylerdi. Nitekim ismini vermeyeceğim bir zattan bana bahsetmiştir. Bayar'ın ismini vermediği kişinin Londra Büyükelçiliği'nde bulunan eski başvekillerden Fethi Oger olması muhtemeldir. Okyar Atatürk'ün hastalığı ilerleyince İstanbul'a gelmiş ve bir daha geri dönmeyecekmiş gibi davranmıştır. Atatürk'ün bu duruma sinirlendiği ve Okyar'ın görevi başına dönmesini istediği söylenir. Yani Okyar'ın bir cumhurbaşkanı adayı gibi dolaşmasına kızmış olabilir Atatürk. O günlerde yer alan bir başka olayı bir gazetecinin not defterinden izleyelim. Dipnot: Asım Uz, 1930-50 notları, Vakit Matbaası, 1966, sayfa 287-320. Ahmet Emin Yalman'ın Tan'da Atatürk'ün sıhhatine dair yazdığı makale üzerine gazetesi 3 ay tatil edildi. Parantez içinde 8-8-1938. Ahmet Emin bu makaleyi hem Şükrü Kaya'ya hem Başvekil Celal Bayar'a göstermiş. Müsaade istemiş, olmaz cevabını almış. Yalman'ın başına gelenler. Ahmet Emin Bey'in gazetecilik damarları kabarmıştı. Atatürk'ün sağlık durumu hakkında bir haber hazırlamış. Çağırdım, kendisini anlattım. Atatürk de sağlığı ile ilgili tebliğ neşrini istemiyordu. Bu arzu ve emrini sarahaten bana söylemişti. Atatürk her nedense bu meseleye ehemmiyet veriyordu. Ve bana emir verirken sizin tebliğlerinize inanmazlar. Ancak benim aralarına çıkıp da sıhhatli olduğumu görürlerse o zaman inanırlar demişti. Ben de kendisini bu hasta halini üzmekten çekiniyordum. Bu sebeple Ahmet Emin'den yazmamasını ve aynı zamanda diğer gazete sahipleriyle de benim namıma görüşerek bu hususu temin etmesini rica ettim. Kabul etti. Fakat gazetelerinde bu haberin neşrinde büyük fayda olmuş olacak ki feragat gösteremedi. O nazik devrede küçük gazeteciliğe yer yoktu. Telefonu açtım. Dahiliye vekiline gördün mü dedim. Gördüm dedi. Kapatacaksınız gazeteyi. Ne kadar? 20 gün. Sonra iyice sinirlendim. 30 gün. Bazı kitaplarda ve İnönü'nün anılarında da Şükrü Kaya'nın İnönü'nün adaylığı konusundaki olumsuz tutumuna değinilir. Bu arada Çakmak ile Kaya'nın aralarının açık olduğuna değinenler de vardır. Onlara göre bu yüzden Çakmak Şükrü Kaya'nın karşısında ve İnönü'nün yanında yer almıştır. Bayar'a göre bu doğru değil. İnanmıyorum. Şükrü Kaya bana Maraşal'den haber getirirdi. Maraşal'in hükümetin emrindeyim dediğini naklederdi diyor. Ayrıca İnönü'nün de belirttiği gibi Atatürk'ün hastalığının son ağır zamanda Celal Bayar beni, parantez içinde İnönü'yü, haberdar etmeye başlıyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Funk, F-U-N-K, Mussolini, M-U-S-S-O-L-I-N-I, Hitler, H-I-T-L-E-R, Sir, S-I-R, Perey, P-E-R-E-Y, Lorraine, L-O-R-R-A-I-N-E, Armstrong, A-R-M-S-T-R-O-N-G, Kinross, K-I-N-R-O-S-S, Gordon, G-O-R-D-O-N, Waterfield, W-A-T-E-R-F-I-E-L-D, Professional, P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L, Diplomacy, D-I-P-L-O-M-A-C-Y, John, J-O-H-N, Murray, M-U-R-R-A-Y, Rebirth, R-E-B-I-R-T-H, Nation, N-A-T-I-O-N, Weidenfeld, W-E-I-D-E-N-F-E-L-D, Nicholson, N-I-J-O-L-S-O-N.